Ayrım 6, sayfa 64. Bulunduğum yerden usulca sıvışarak iskeleye çıktım ve evime kaçtım. O kargaşalıkta beni arayacaklarını sanacak kadar gülünç ve zavallı olmadığıma kendimi inandırmak istedim. Bir iki gün doktora uğramadım. O da nedense beni aramadı. Aziz Paşa'nın misafirleri günün meselesi olmuştu. Gemlik onların dedikoduları içinde çalkalanıyordu. Çocukların hocası olduğumu bilenler benden havadis soruyorlar. Bir zamandan beri Narli'ye uğramadığımı söyleyince onlar bildiklerini bana anlatıyorlardı. İhtiyar muhasebeci çiftlik Bektaşi tekkesine dönmüş diyordu. Biz 3-5 erkek arkadaş ara sıra birbirimizi evinde toplayıp iki kadeh içtiğimiz, bir parça çalıp oynadığımız zaman dedikodu olacak diye kapıyı bacayı kapatıyoruz. Onlar kadın erkek bir arada vur patlasın gidiyor. Kaç göç yok. Karılar neredeyse edep yerleri açık dolaşıyor bahçelerde. Her gece kızılbaşların mum söndü ayinleri gibi bir şey. Süleyman ikide bir geliyor, bakkalda rakı, şarap ne bulursa arabaya doldurup götürüyor. Allah versin eğleniyorlar. Sonra onlar iyi biz fena. Muhasebeciyi iğrenerek dinlemekle beraber içimde ona hak vermiyor değildim. Duvarda asılı resmim artık oradan alınmıştı. Fakat muallim doğrudan doğruya Seniha'nın aleyhinde söylemeye başlayınca isyan ettim. Hem öyle bir isyan ki herifle sokak ortasında hamallar gibi dövüşebilirdim. Fakat ben kimdim? Bu paşa kızının nesiydim? Müdafası için bir kelime bile söylemeye mahkumdum. Çünkü o zaman kendimi ele vermiş olurdum. Hatta iğrenç adamdan sokak başında ayrılmıyor, yolumu değiştirerek onunla beraber yürümekten kurtulamıyordum. Bütün bu nefretlerime rağmen onun hakkında bir şey öğrenmek ihtiyacına karşı koymam imkansızdı. Bir şey sormaya hacet bırakmadan muallim hepsini söylüyordu. O da mum söndü ayininden bahsediyordu. Bu mum söndü sözü kasabanın parolası olmuştu. Muallimin anlattığına göre ahaliden bazıları geceleri çiftliği gözetlemeye gidiyorlardı. Bunlar karanlıkta yolun kenarındaki ağaçlara çıkarak iç bahçenin rezaletlerini seyrediyorlardı. Kendisi de bunu yapmıştı. Kızılbaş mum söndülerinde hiç olmazsa mumları söndürürlerdi. Ne de olsa Müslümandılar. Müslümanlık da kabahat de mahfi, ibadet de mahfiydi. Fakat bunlar inatlarına bahçede bir lüks lambası varsa yanına iki tane daha yakıyorlardı. Gerçi kendisi de gençti. Namusuyla eğlenmesini bilirdi. Köylerde çıplak kadın oynatırlardı. Fakat bu tiyatro oyunu gibi bir şeydi. Kadınlar 5-10 kuruşa namuslarını pazara çıkarmış kahpelerdi. Kolumu tutup beni yolun ortasında durdurarak "Bey birader," diyordu. "Allah seni inandırsın. Ben gece alemlerinde öyle karılar gördüm ki çırılçıplak ve edep yerleri tabak gibi açık olduğu halde saçlarını örterler. Çünkü ne olsa Müslümandırlar. Bunlar sözüm ona namuslu aile kızları. Sonra hepsi bir aileden, yani kardeş demek. Böyle olduğu halde kollar, göğüsler açık, erkeklerle kucak kucağa dolaşıyorlar. Kurmuşlar gramofonu, vallahi billahi dans oynuyorlar. Kodoş babaları, kocaları iftiharla onları seyrediyorlar. Sonra dişili erkekli yılancık riyalleri gibi çift çift ortadan kayboluyorlar. Bahçenin karanlık köşelerinde kim bilir ne haltlar etmeye gidiyorlar. Yani bunları ağaçlardan seyredenler de insan. Bizim de canımız var. Birkaçı şöyle bir içeri girip bize de yok mu deseler, hatta karılardan biri ikisini kapıp şöyle zeytinliklere doğru götürse, onlar haklı, biz haksız. Hadi jandarmalar, mahkemeler, hapisler, fakat eskilere bunların hepsi vız gelirdi. Velakin şimdikilerde kan kalmadı. Hocanın anlattıkları arasında en ehemmiyetlisi, paşanın kızının bahçede havuzun yanında bir zabite, elinde bir tepsiyle içki götürmesiydi. Muallimin ağaçtaki yerinin bunu rakı mı, şarap mı olduğunu görmesine engel olacak kadar uzaktı. Fakat kızın Aziz Paşa'nın kızı olduğunu görmesine mani olacak kadar değildi. Zabit tepsiden bir kadeh veya bardak alarak ona vermiş, kendisi de bir ikinci kadeh veya bardağı kaldırarak karşı karşıya içmişlerdi. Muallim ahlaktan tahsil ve terbiyeye geçerek zaten Fransız mektebinde okutulan kızdan ne hayır gelir diyordu. Bu adamı dinlerken kendimi dudağıma kadar iğrenç bir batağa batmış buluyordum. Fakat orası çok garip ki ben bu davada onun tarafında onunla beraberdim. O kadar ki ertesi gün beni çiftliğe çağırdıkları zaman ne aldığım 5-10 kuruş para ne başka bir şey için değil, sırf orasını ağaç tepelerinden gözetleyenlerin yaptığını anlamak, içimdeki iğrenç merakı tatmin etmek için gittim. Sabahleyin arabacı Süleyman'la paşanın bir sigara paketi kapağına koyu bir kalemle yazılmış iki satırını almıştım. Bursa'ya 40 lira gönderilecek. Fakat yazının üstü çizilmişti. Bunun ne olacağını anlamaya gayret ederken mukavvanın tersini çevirdim. Bana yazılan tezkere o taraftaymış. Aziz Paşa bana kırmızı mühürlü zarf gönderecek değildi ya. Paşa, niye gelmiyorsun? Adnanın imtihanına 2 hafta kaldı. Hasta mısın? Hastaysan da gelmeye çalış diyordu. Gittim. Bir ikindi saati olmasına rağmen kalabalığı bahçede vapurda olduğu gibi sıraya dizilmiş bir halde beni bekliyor vaziyette göreceğimi sanarak titriyordum. Fakat bir ağacın dibinde bir salıncaklı iskemleye uzanmış olan o çıplak, kırmızı başlı adamdan başka kimseyi görmedim. Allah'tan o da uykuya dalmıştı. Yahut bana ehemmiyet vermediği için gözlerini açmadı. Adnan beni köşkün iç kapısında karşıladı. Paşa babasının misafirlerle beraber gezmeye çıktığını, kendisini ders içinde evde bıraktıklarını söyledi. Neşesiz olması lazımdı. Fakat beni görmek sevinci neşesizliğini hemen hemen gidirivermişti. Göğsüme bir şey tıkanmış olmakla beraber Seniha'nın evde bulunmamasına sevinmek lazımdı. Onu tanıdığımdan başka bir insan olarak ötekilerin arasında görmek benim için gerçekten güç olacaktı. Bir an evvel dersini bitirmek için çocuğu acele acele kütüphane odasına aldım ve Ulûm-i Dîniye kitabını açtım. Eski dersleri bir kere daha tekrar ettikten sonra bir iki namaz duası okuttuktan sonra hesaba geçtim. Bir kesir meselesine başlamıştım ki kapının açıldığını işiterek döndüm. Seniha'yı karşımda gördüm, şaşırdım. Fakat bu şaşkınlığımı hiç belli etmedim. O tamamıyla eski çehresiyle elimi sıktı. ''Bizi unuttunuz muallim bey'' dedi. Neşeli bir tavırla ''Hayır'' dedim. Fakat misafirleriniz bulunduğunu işittim. Dersi düşünecek zaman değildi tabii. Bu işittim sözü bir tuhaftı. Çünkü Seniha o gün karşılayıcılar arasında beni görmüştü. Hatta gülümseyerek uzaktan selam da vermişti. Fakat buna dikkat etmedi. Yahut o gün beni gördüğünü unutmuştu. O da babasının ağzıyla konuşarak ''Benim için ehemmiyeti yok'' dedi. ''Zaten dersi düşünecek zamanım da kalmıyor. İşler o kadar çok ki. Fakat Adnan'ın imtihanı yaklaşıyor. Başında baskı olmayınca çalışmıyor.'' Fazla bir şey söylemeden bir sandalyeye oturmuştu. ''Müsaade eder misiniz devam edelim? Çünkü hakikaten pek fazla geciktik.'' diye gülümsedim ve başımı kağıtların üzerine eğdim. Seniha bir zaman sesini çıkarmadan bekledi. Sonra bir kesri adi meselesini kardeşine bir türlü anlatamadığını görerek sinirlendi. Başımızın ucuna geldi. İki kişi olursak Adnan daha iyi anlayacakmış gibi derse müdahale etti. Fakat işin daha fazla karıştığını görerek özür dileyip başımızdan çekildi. Sonra birdenbire misafirlerden bahse geçti. Çok yoruluyorum. Daha doğrusunu isterseniz asıl ben yoruluyorum dedi. Başımı kaldırarak yüzüne baktım. Biraz zayıflamıştı. Rengi uçuktu. Göz kapakları da biraz şişmiş gibi göründü bana. Elbette öyle olacaktı. Bu kadar eğlence, yorgunluk. Fakat o bunun tersini söyledi. Bütün ağırlık benim üzerimde Şeref Bey. Misafirler ağırlanması zor olan insanlar. Paşa babamı biliyorsunuz. Adnan daha çocuk sağ olsun. Büsbütün her şeyi alt üst ediyor. Yani sizin anlayacağınız öyle bir kahya kadınlık ki tasavvur edemezsiniz. Yine gezmeye çıktılar. Bir ikisi odalarında dinleniyorlar. Ben bir baş ağrısını bahane ettim. Hiç olmazsa birkaç saat uzanıp dinleneyim dedim. Niçin öyle ayaktasınız diye gülümsedim. Seniha, benim dünyamdan büsbütün başka bir dünyanın kızı olmasaydı, aramızdaki arkadaşlık birbirine akran herhangi bir genç kızla bir genç erkek arkadaşlığı olsaydı, onun bugün bir baş ağrısını bahane ederek evde kalması, sonra sessiz sedasız yanımıza gelip oturması ne güzel hayaller kurdurtabilirdi bana. Fakat bu bana yasaktı. Bununla beraber baş ağrısının bahane olmaması da mümkündü. Çünkü konuşurken ara sıra elini başına götürerek şakaklarını sıkıyor, derin derin nefes alıyordu. Hem her zamankinin aynı, hem de hastalığı içinde tanıdığımdan büsbütün başka çehresinden artık gözlerimi ayıramıyordum. İkide bir de kendi kendime, Fransız yahut İngiliz şairinin ''Ben seni seviyorum bundan sana ne?'' sözünü tekrar eden ben değil miydim? O halde pencereden giren güneş ışığının belki hiçbir zaman bugünkü kadar parlak olmayacak aydınlığı içinde belki artık hiçbir zaman göremeyeceğim çehresini benim duvarda asılı duran resmimi seyreder gibi niçin seyretmemeliydim? Bu çehreyi bu saatte ona çizgilerinin kontrolünü kaybettirmiş rahatsızlığı ile yatağında yatan bir hasta kadının çehresi gibi, hatta daha iyisi benim için soyunmuş bir kadının çehresi gibi bütün mahremiyeti ve çıplaklığıyla belki bir daha seyredemeyecektim. "Akşam yemeğe kalırsınız herhalde," dedi. "Eğlenirsiniz, misafirlerimizi tanımış olursunuz. Göreceksiniz ne eğlenceli insanlar. Hem bu yorgunluktan usandığım için bir an önce gitsinler istiyorum. Hem paşa babam eğleniyor diye istemiyorum. Öyle bir şey işte." Şimdi de gülüyordu ve renginin solgunluğu onu hiçbir zaman iyi zamanda görülemeyecek kadar güzel yapıyordu. Dudaklarıma bir söz geldi. Gene münasebetsiz bir gurur sözü. Fakat onlar benim neyimi tanıyacaklar diyecektim, vazgeçtim. "Bilseniz ne kadar işlerim var. Sonra ben de biraz hastayım," dedim. "İşlerinizin ehemmiyeti yok. Hastalığınız da herhalde mutlaka yatakta geçirilecek bir hastalık değil. Yani sizi bırakmayacağız. Paşa babamın da hatırı kalır." Seniha'da karşısındakine diş geçirmek inadı gene kabarmıştı. Kaşlarında ve alnında sert çizgiler beliriyordu. Gitmek için mutlaka ayak direyecektim. Hatta icap ederse kaçacaktım. Fakat aklıma birdenbire şimşek gibi bir şey geldi. Misafirlerden bir ikisinin içeride yattıklarını söylemişlerdi. Bunlardan biri acaba o elinde bir tepsiyle içki götürdüğü, sonradan karşı karşıya beraber içtikleri süvari zabiti miydi? O zaman yüzünün yorgunluğu, gözlerinin etrafındaki karartı, dudaklarındaki hafif şişkinlik ve yanağının bir yerindeki kızartı gözümde birdenbire mana değiştirdi. İçeride miydi acaba süvari zabiti? Bunu kimseden öğrenmeye imkan yoktu. Fakat öğrenmeden çıkıp gitmeme de öyle. Dersin gecikmesinden telaşa düşmüş gibi görünerek, "Peki Seniha Hanım, bir kere daha konuşuruz, bir kere daha rica ederim size. Yine mazeretimi kabul etmezseniz, o zaman karar veririz. Yalnız o zamana kadar bir kere daha düşününüz ki benim kalmam misafirlerinizi sıkmaktan başka bir şeye yaramaz." Adnan'a Amentü'yü okumasını emrettim. Fakat dersin hesap olduğunu hatırlayarak yine kesir bahsine geçtim. Üçümüz de gülüştük. Seniha tereddütlü bir tavırla tekrar uzaktaki iskemleye yerleşti. Biz çalışmaya başladık. Fakat bu sefer kesir bahsini ben de karıştırıyordum. Adnan bütün kabiliyetsizliğine rağmen yaptığım bir taksim yanlışlığını tasih etti. "Ben sana hesabı öğretemeyeceğim ama sen galiba onu bana unutturacaksın," diye şaka ettim. Seniha da bizimle beraber gülmüş olacaktı. Fakat artık o tarafa bakmadım. Biraz sonra tereddütle ayağa kalktı ve yavaş yavaş çıktı. Farkında görünmedim. Nihayet döndüler. Süvari zabiti de onlarla beraberdi. Onun Aziz Paşa ile konuşarak karşıdan geldiğini görünce adeta güç zapt edilen bir ağlama hissi duydum. Onun bugün evde kalmamış olması bütün meseleleri hallediyor, beni bütün bedbinliklerimden kurtarıyor gibiydi. Kalmaya karar verince evvela ürkmüş, sonra bu insanlarla amansız bir boğuşmaya girişecekmişim gibi yavaş yavaş kendimi kurmuştum. En küçük bir hareket üzerine birdenbire boşanacak bir zemberek gibi gergindim. Süvari zabitinin gezmeden döndüğünü görmek cesaretimi adeta anormal bir sarhoş yahut deli cesareti derecesine çıkardı. Gerçi Seniha gelenler arasında ilk önce onun yanına gitti, onunla konuştu. Hatta onun koluna girerek birkaç adım beraber yürüdü ama bu benim için artık ehemmiyetli bir mesele değildi. Paşa ilk önce sesini kalınlaştırarak, "Yani sen niye ortalarda yoksun kaç gündür?" diye bana çıkışmaya kalktı. Bunu hemen hemen hoş bir akran jestiyle savuşturdum. Gözlerim parlak, sesim hiçbir zaman olmadığı kadar açık ve hatta küstahtı. Seniha, zabiti bırakıp yanıma dönerek, "Zorla alıkoydum Şeref Bey'i, Paşa Baba, gitmek istiyordu," dedi. Ona ağız açmaya meydan bırakmadan, "Hastayım paşam," dedim. "Zaten de kaç gündür öyleyim. Yalnız güçlükle daireye gidiyordum. Malum ya, onlar hastalıklara pek inanmazlar." Paşa aynı sert sesle, "Bu seferlik hakları var kerataların," dedi ve aradan gelen doktoru gösterdi. "Bak da ibret al, asıl hasta o. Hiç metelik veriyor mu?" Paşa beni yakınında olan misafirlere tanıştırdı. Onları baş belalarım diye beni ordunun ulûm-i diniye hocası olarak. Bir baş selamıyla hafifçe eğildim. Yalnız altın dişli hanımefendi elini uzattı ve gülerek, "Sarığınız, sakalınız nerede sizin? Böyle ulûm-i diniye hocası olur mu?" diye şakalaştı. Dışarıdan işittiklerimize göre bu akşam yemeğinin sinemalarda seyrettiğimiz lüks ziyafetlerden biri olacağı gibi bir fikir vardı bende. Hatta gezinti dönüşü ortadan kaybolan bazı erkeklerin zengin tuvaletler ve smokinler giymek için odalarına çıktıklarını tasavvur ediyordum. Fakat köşkün her zamanki ihtiyar orta hizmetçisinin bir köylü kadının yardımıyla terasta her zamanki sofrayı kurmaya başladığını gördüm. Yalnız ilave bahçe masalarıyla her zamanki masayı büyütüyorlardı. Kimseye takılmak istemeyerek akşam karanlığında Adnan'la beraber bahçenin uzak köşelerini dolaşmaya başladım. Yukarı pencerelerde tasavvur ettiğim gibi ışıklar yanmaya başlamıştı. Bir tanesinin iki kanadı açıktı. Süvari zabitinin gömlekle dolaştığını, ara sıra içeride görünmeyen bir kadınla konuşup şakalaştığını gördüm. Bir aralık onun uzaktan attığı bir havlu ile yüzünü, kollarını sildi. Sonra yine aynı oyunla havluyu içeriye fırlattı. Sonra içeriden beyazlı bir kadın hayali geçti. İçimde bir şüphe uyanmıştı. Acaba kadın kimdi? Bilmem neler söyleyerek Adnan'ı lakırdıya tutuyor, pencereyi daha iyi görebileceğim bir noktaya yaklaşıyordum. Yanımdaki bir ağaca bakarak acı acı, Adnan olmasaydı acaba üstüne çıkar mıydım diye gülümsedim. İnsan denilen mahlukun yapmayacağı aşağılık tasavvur edilebilir miydi? Yeniden karardığımı ve biraz evvelki nikbinliğimi kaybetmeye başladığımı hissediyordum. Bu hal ile sofraya oturmak güç olacaktı. Toplu bir halde bulunduğumuz için söz söyleyenler, belki de darılanlar olacaktı. Cevap bulmakta güçlük çekecektim. Bir köylü şaşkınlığına düşecektim. Yahut daha fenası, aşırı bir heyecana kendimi kaptırarak bir taşkınlık yapabilirdim. Kadının kim olduğunu mutlaka anlamam lazımdı. Bunu öğrenmeden penceredeki ışığın sönmesinden deli gibi korkuyordum. Hiçbir şey düşünmeden buradan kaçmak lazım gelecekti. Biraz sonra ışık odada dolaşmaya, tavanla duvarın görünebilen kısımlarında büyük gölgeler gezmeye başladı. Bu gölgelerin korkunç ihtilaflarla birbirlerine sarıldıklarını görür gibi oldum. Çıldırıyor muydum? Paşanın kalın sesi "Yemeğe, yemeğe!" diye bağırıyordu. Her şey bitmişti. Fakat tam o anda pencerenin çerçevesi aydınlandı ve elinde büyük bir şamdan bulunan beyazlı bir kadın göründü. Pencereye kadar çıkmış bir sarmaşığın çiçeğini koparmak için dışarıya uzanıyor, çehresini hiç şüpheye meydan bırakmayacak surette bütün açıklığıyla göstermek ister gibi şamdanı yüzünde tutuyordu. Seniha değildi. Kendimi tutamayarak ağlamaya başladım. O kadar açık ki Adnan da bunu gördü. Gülerek "Bir gece böceği girdi gözüme," dedim. Cebimden bir mendil çıkardım. Bereket versin ki Adnan, ikisine birden mi diye bir sual sormayı akıl etmedi. Eski neşem canlılığın fazlasıyla yerine gelmişti. Hayatımda hiçbir zaman, hatta geçirdiğim bir iki büyük hastalığın nöbetlerinde bile bu kadar süratle bir uçtan bir uca, düşkünlüğün en aşağı derecesinden bu kadar kuvvetli bir heyecan ve taşkınlık haline geçtiğini hatırlamıyorum. Nem vardı bu gece. Daha doğrusu ben farkına varmadan ne hale gelmiştim. Biz sofraya geldiğimiz zaman aşağı yukarı herkes yerine oturmuştu. Paşa, "Neredesiniz?" diye bağırdı. Biraz evvel onun beni Ulumi Diniye hocası diye takdim ettiğini hatırlayarak, kendimden nasıl çıktığını hayret ettiğim parlak bir sesle, "Paşam affedin, Adnan'a akşam namazı tatbikatını yaptırıyordum," dedim. Gülüşmeler, hatta teşvik edici gülüşmeler oldu. Bu bir espriydi. Halbuki ben hiç espri yapmazdım. Aklıma hoşa gidebilecek nükteler geldiği zaman bile bunları mahsus söylemezdim. Bu gibi şeyler bana mesut ve muvaffak adamların lüksleri gibi gelirdi. Tasavvur ettiğim teşrifata mukabil sofraya karmakarışık oturmuşlardı. Ben en dipteki ilave masalardan birinde kendime yer aradım. Aksi gibi asıl onlar doluydu. Ev sahipliği yaparak ayakta duran Seniha, bana doktorun yanında bir yer açmak istedi. Fakat altın dişli hanımefendi, "Yok yok, Ulumi Diniye hocasını bana bırakın. Ona danışacak şehri meselelerim var bu gece," dedi. Yanındaki zayıf, kamburumsu bir erkeğe teklifsizce, "Sen karşıya git," diye yerinden kaldırarak beni yanına oturttu. Kuru adam, yanında kendine bir küçük yer açan Adnan'a, "Akşam namazını öğrendin mi? Sen de onu bana öğretirsin," dedi. Hesap gibi şakadan da hiç anlamayan Adnan, "Biz namaz kılmadık ki," dedi. "Şeref Bey'in gözüne böcek kaçtı da ondan geciktik." Bu belki de iyi olmuştu. En meyus zamanlarımda bile hiç ağlamamış yüzümde bu gülünç gözyaşlarından bir şeyler kalmış olabilirdi. Aksi gibi tepemizdeki lüks lambası bütün aydınlığı benim çehreme gönderiyordu. Sofra, bildiğimiz hamur yemekleri ve kebaplarla eski Alaturka sofraydı. Farklı olarak yalnız erkeklerin önlerinde rakı kadehleri vardı. Yanımda oturan altın dişli hanımefendinin önünde de şarap şişesi ve bir dolu bardak. Kadın onu eline alarak, Ulumi Diniye hocasına soracağım meselelerden biri şu dedi. Şeriate göre şarap haramdır. Hatta bir damlası dahi haramdır. Fakat aksi gibi ben onsuz yapamıyorum. İçmezsem hasta oluyorum. Siz ne fetva vereceksiniz? Mazereti kendine söylediniz hanımefendi. Madem ki onsuz hasta oluyorsunuz, o halde içeceksiniz. Yalnız doktor beyin rapor vermesi lazım. Elimle doktoru gösteriyordum. Doktor her zamanki şakacı tavrıyla iyi yere havale ettin Şeref dedi. Teşekkür ederim. Nevnihal hanımefendiyi birazdan güzelce bir soyup muayene edeyim. Bakalım ne göreceğiz. Bir kahkahadır koptu. Bazıları bu pek açık şakayı el çırparak alkışlıyorlardı. Demek ki Nevnihal Hanım kendisiyle böyle şakalar yapabilen fazla alafranga bir kadındı. Nasıl ki biraz sonra söz arasında onun da epeyce bir zaman Avrupa'da yaşadığını ve hatta şapka giydiğini söylediler. Hanımefendi bunu da sordu. Ulumi Diniye hocasına soracaklarımdan biri de bu. Şapka da şarap gibi haram mıdır? Değil midir? Hele kadın için. Ne münasebet efendim dedim. Hatta en kaba sofu hocalar bile güneşin yahut yağmurun ve soğuğun başı hasta etmesi gibi bir tehlike varsa şapka giymekte beis yoktur derler. Mamafi, bunu da yine doktor beye havale edeceğim. Yine gülüşmeler. Hasılı ben bu yüksek denilen cemiyette birdenbire alıp yürümüştüm. Benim önüme de bütün erkekler gibi rakı kadehi getirmişlerdi. Biraz sonra Nevnihal Hanım benim kendisiyle beraber şarap da içmemi istedi. Bir bardak getirterek eliyle doldurdu. İçindeki şaraptan birkaç damlasını kendi parmağına döktü. Madem ki damlası harammış, o halde o damlayı çıkarıp atıyorum. Gerisi helaldir diye o malum hile-i şer'iye şakasını yaptı. Sonra kadehi eliyle dudaklarıma uzattı. Yine gülüşmeler, alkışlar. O akşamki garip ve anlaşılmaz teyeccümden sonra üst üste içtiğim birkaç kadeh rakı, arkasından sonra komşunun zorla içirdiği şaraplar bana adeta kendimi kaybettiriyordu. Yemekten evvel süvari zabitinin penceresinden gördüğüm beyazlı kadın şimdi onun yanında oturuyordu. Karı kocaydılar. Üstelik de yeni evli. Ben şimdi bir çocuk sevinci içinde bunun şenliğini yapıyor, sofranın bir kenarında Seniha'ya baktıkça demek ben hiç sebepsiz bu temiz ve bembeyaz çocuktan iki defa şüphe etmek alçaklığını yaptım diye tekrar ağlamak istiyordum. Yani sarhoştum. Bu halde belki bir münasebetsizlik de yapabilirdim. Fakat bir vaka beni birdenbire kendime getirdi. Nevnihal Hanım yine bardaklarımızı doldurmuştu. Beraber içmemizi istiyordu. Ben reddedince bardağımı aldı, kendi kadehiyle tokuşturdu. Sonra dudaklarımı uzattı. Bu vaziyette çıplak dirseği, çünkü kadınlar içinde dekolte elbise giyen yalnız oydu, göğsüme dayanıyordu. Vücudu sıcak ve gevşek etlerinin bütün ağırlığıyla vücuduma yüklenmişti. Bardak üstüme dökülebilirdi yahut ikimiz de kucak kucağa yana devrilebilirdik. Solumdaki erkek komşum bu tehlikeyi hissetmiş olacak ki arkadan kollarımı destekliyordu. Seniha'nın, hanımefendi müsaade etseniz muallim bey içkiye pek alışık değil dediğini işittim. Kadın sarhoştu. Mavi sürmeli gözleri garip bir ateşle ta yakından bana bakıyor, boyaları akmaya başlamış ıslak dudaklarının kabarıp açılmasıyla uzayan altın dişleri birbirine kenetleniyordu. İsteri buhranı denen şey belki de bu olacaktı. İşte bana birdenbire sarhoşluğumu kaybettiren vaka buydu. Kendimi ve onu adeta masanın karşı tarafında çiğ bir aydınlık içinde seyrediyordum. Gülmüşlerdi. Bu muhakkak. Hem de bol bol. Bir tiyatroda gibi. Kahkaha ve alkış sesleri hala kulaklarımdaydı. Fakat sonuna doğru acıyanlar da olmuştu. O kadar insan varken bu büyük annesi yerindeki kelli felli hanımefendiye Seniha'nın bir ihtar yapması bundandı. Fakat gülseler de acısalar da netice birdi. Aziz Paşa'nın sofrasını eğlendirmiş, kendimi maskara etmiştim. Böyle insanlara karşı hiç değilse kudurmaya başlamış sokak köpekleri gibi bir vakarım vardı. Onu da muhafaza edememiştim. Meselenin karanlık bir tarafı kalmıyordu. Bu hanımefendi, büyükler dediğimiz sınıfın süprüntülerinden biriydi. Etrafındakiler ne mal olduğunu belki biliyorlardı. Fakat parası, mevkii, cemiyetteki alakaları, mesela baba, koca veya damadı için hoş görülüyordu. Görülebilirdi de. Fakat bu niçin bana tesadüf etmişti? Daha doğrusu benim ne işim vardı bu insanlar arasında? Sarhoşluğumdan ayılmıştım diyemem. Fakat bu tabii bir ayılış değildi. Sadece bir uyanıklıktı. Beni akşamüstünden beri renkten renge, şekilden şekile sokmuş buhranın bir devamı, yeni bir şekliydi. Başka bir zamanda belki akıl edemezdim. Kendimi koruyorum diye münasebetsizlik yapar, mesela sofrayı bırakıp giderdim. Fakat bana kendimi kendimden ayırarak adeta karşıdan seyrettiren o garip aydınlık içinde en doğru şekli buldum. Kadın, lapalaşmış vücuduyla üstüme de yıkılmış olsa, beni zerre kadar sarsamayacak bir kuvvetle adeta taş kesilmiştim. Kadehi elinden aldım, dudaklarıma doğru götürdüm. Hürmetle kenarını öptüm ve masaya bıraktım. Biraz sonra sofradan kalkılırken sol tarafımdaki komşum, eski bir istinaf mahkemesi reisi olduğunu söyleyen efendiden bir adam, benden bir nevi özür dilemeye lüzum gördü. Nevnihal Hanım tahmin ettiğim gibi ipi pazara çıkmış bir kadındı. Fakat bir takım hatırlı insanlarla akrabalık alakaları sebebiyle bazı ufak tefek münasebetsizliklerine göz yumuluyordu. Masa komşum efendiden adam sonra bazı felaketler de geçirdi. Birkaç defa evlendi, ayrıldı dedi ve nihayet uygunsuz insanların mazeretini ortaya attı. Hastadır, senelerden beri hastadır, hareketlerinden gayri mesuldür dedi. Bunu söylerken istinaf mahkemesi reisi gibi konuşuyordu. Ayrım sonu, sayfa 77.